11. Ayrımbaşı, sayfa 102.
10. Bölüm. Kör yargıcın bölgesinin ortasındaki vadi bir boğa güreşi arenasını andırıyordu. 10 ayak derinliği ve 30 ayak da çapı vardı. Doğa buraya kendiliğinden öylesine bir biçim vermişti ki insan eline burayı düzeltmesi için pek bir iş bırakmamıştı. Giysileri çuval bezinden adamlar, hazinede sahipleri, jandarmalar, herkes oradaydı. Yalnızca acımasız yargıçla melez kız yoktu. Hepsi çukurun kıyısına dizilmişti. Onları yakalayıp getirmiş olan, giysileri çuval bezinden adamların sert yüzlü önderin buyruğu üzerine Henry ile polis amiri kısa bir merdivenden çukura indiler. Önder ile birkaç adam da onlarla geldi. Henry, Leoncio ile Francis'e gülerek baktı. İngilizce, şimdi ne olacağını bir bilsem dedi. Ama ister boks, ister düpedüz dövüş yaptırsınlar, herhalde şişko polis amirinin hakkından gelirim. Merdivenden inmede hayli zorluk çeken polis amiri şimdi Önder'e İspanyolca ''Ben bu adamla dövüşmek istemiyorum.'' diyordu. Hem benden genç hem de egzersizi fazla. Üstelik bütün bu komedi yasalara aykırı. Önder onun sözünü kesti. Kısaca ''Bu yılan ve kuştur.'' dedi. ''Siz yılansınız. Bu tüfek elinizde. Öteki adam kuştur. Elinde bir çıngırak olacak. Anladınız mı? Sınav böyle yapılır.'' Önder'in emir vermesi üzerine tüfek çetecilerden birine verildi. Sonra da adamın gözü bağlandı. Çıngırak da bir başka çeteciye verildi. Ama onun gözü bağlanmadı. Önder, tüfekli adam yılandır dedi. Ve çıngırak taşıyan kuşa yalnızca bir kez ateş etme hakkı vardır. İşareti üzerine elinde çıngırak tutan adam çıngırağını sallayıp hemen yana sıçradı. Tüfekli adam çıngıraklarının az önce durduğu yerde sanki ateş etmek istiyormuşçasına silahını doğrulttu ve ateş ediyormuş gibi yaptı. Önder, anladınız mı şimdi diye polis amirine ve Henry'e sordu. Henry evet dercesine başını eğdi. Öbürü sevinçle ben şimdi yılan mıyım diye bağırdı. Evet yılansınız dedi Önder. Polis amiri tüfeği hemen almak istedi. Ve böylesine bir yargılama yöntemine de artık hiçbir itirazda bulunmadı. Henry niyetiniz beni vurmaya mı yeltenmek diye polis amirine sordu. Hayır Senör Morgan yeltenmeyeceğim. Tersine vuracağım sizi. Panama'nın en iyi iki adıcısından biri benim. Kendinizi rahatça ölüme hazırlayabilirsiniz. Tüfeğe yalnızca tek bir kurşun sürülürken polis amirinin gözü bağlandı. Olduğu yerde yüzü duvara döndürüldü. Sonra Henry çıngırağı ile birlikte onun tam karşısına, arenanın karşı tarafına götürüldü. Bu iş bitince çeteciler arenadan yukarı tırmanıp merdiveni de çektiler. O zaman Önder çukurun kenarından konuştu. ''Şimdi iyi dinleyin beni Senör Yılan. Sözlerimi bitirinceye kadar yerinizden kıpırdamayın. Yılan ancak tek bir kez ateş edebilir ve gözündeki bağ elini süremez.'' Sürerse anında öldürülecektir. Yılanın zamanı kısıtlı değildir. Kuşa gelince onun için tek bir kural vardır. Çıngırı asla elinden bırakamaz. Sesinin işitilir biçimde çıkmasını önlemek için tokmakçığını tutamaz. Böyle bir şeye kalkışırsa anında öldürülecektir. Bizler burada sizin yukarınızda duruyoruz. Kurallara aykırı davrandığınız anda sizi öldürmek üzere ellerimiz tetiktedir. Ve şimdi kimin haklı olduğunu Tanrı bildirecek. Başlayın. Polis amiri durduğu yerde ağır ağır döndü. Henry'nin hızlı hareketleriyle öten çıngırağın sesine kulak verdi. Tüfeğini hemen sesin geldiği yöne çevirip Henry koşarken çıkardığı sesleri izledi. Fakat Henry hızlı bir hareketle çıngırağı öbür eline almıştı. Bu kez tam ters yönde koşmaya başladı. Tüfek ise acımasız bir kararlılıkla sürekli onu izliyordu. Bu sırada polis amiri her şeyi rastgele bir atışa bağlamamak için baştan aşağı dikkat kesilmişti. Onun için de ağır adımlarla arenayı verevlemesine geçmeye başladı. Henry olduğu yerde durdu. Çıngırak ötmez oldu. Polis amiri gözü bağlı olmasına karşın doğruca Henry'nin üzerine gidip hemen yanı başında durdu. Henry çıngırağın ses vermemesine bütün gücüyle özen göstererek kolunu yavaşça kaldırdı. Polis amirinin başını ancak bir parmak üzerinden aşırarak yanından uzaklaştı. Polis amiri şimdi tüfeğini doğrultmuş olarak arena duvarının bir ayak kadar önünde kararsız duruyor ve boş yere ortalığı dinliyordu. Sonra bir adım atacak oldu. Tüfeğinin namlusu duvara değdi. Hemen geri dönüp körün bastonu gibi ileri uzattığı tüfeğiyle yoklayarak hasmını aradı. Ona belki de dokunacaktı. Ama Henry çıngırağın yüksek sesler çıkarmasına bakmayarak hızlı zigzaklar çizerek uzaklaşmayı başardı. Sonra da arenanın orta yerinde durup sessiz kaldı. Heyecan içinde şimdi ne olacağını gözlemeye koyuldu. Polis amiri yana doğru bir adım daha atınca yeniden duvara çarptı. Bir kedi gibi ayaklarının ucuna basarak duvar boyunca yürüdü. Arkasından yine arenayı verevlemesine geçmeye kalkıştı. Bu tür geçişleri birkaç kez denedi. Ancak herkesin de çıngırak sustuğu için bir belirti saptayamıyordu. Bunun üzerine yeni bir yönteme başvurdu. Şapkasını yere koydu. Burayı kendine çıkış noktası yaptı ve küçük bir yay çizerek arenanın öbür yanına yürüdü. Sonra yeniden başka bir yay çizerek geri döndü. Arkasından her seferinde gerisin geri şapkanın yanına dönerek sürekli yaylar çizmeye başladı. Bu yöntemle bütün arenayı dolaşabilecekti. Henry sonunda onunla toslaşmak zorunda kalacağını anlamıştı. Onun için de yerini keşfetmesini beklemedi. Çıngırağını çalarak zigzaklar çize çize koştu. Bu sırada çıngırağı da durmadan bir elinden öbür eline aktarıyordu. Sonra birden kıpırdamadan durdu. Polis amiri ağır fakat verimli yöntemini uygulamasını sürdürüyordu. Ama Henry bu gergin durumu sonuna dek uzatmak niyetinde değildi. Göğsünün hizasına tutulan tüfeğin yüreğinden yalnızca 10 santim kadar öteye çevrilmesini bekledi. Sonra birden iki şeyi aynı anda yaptı. Namlu hizasının altına eğilirken komut verircesine gür bir sesle haykırdı. Ateş! Bu haykırıştan polis amiri ürktü. Parmağı ister istemez verilen komut oydu. Tetiğe dokundu ve kurşun Henry'nin başının üstünden geçti. Giysileri çuval bezinden adamlar bağırışarak ve alkışlayarak durumu beğendiklerini belirttiler. Polis amiri gözünden bağı çıkıp çıkardı ve hasmının gülümseyen yüzüyle karşılaştı. Önder, güzel, Tanrı'nın isteği yerine geldi diyerek arenaya indi. Yara almayan adam suçsuzdur. Şimdi iş öteki adamı sınavdan geçirmeye kalktı. Polis amiri büyük bir telaşla beni mi diye bağırdı. Henry, merhaba sayın polis amiri diyerek gülümsedi. Beni vurmak için her yolu denediniz ama başaramadınız. Şimdi sıra bende. Tüfeği bana vermek lütfunda bulunur musunuz? Polis amiri bir küfür savurup uğradığı düş kırıklığının ve içinde kabaran öfkenin etkisiyle tüfekte yalnızca tek bir mermi bulunduğunu unutarak namluyu Henry'nin yüreğine dayadı. Tetiği çekti. Horozun düşmesinden çıkan madeni ses işitildi. Önder yine güzel diyerek tüfeği amirin elinden aldı. Doldurdu. Bu davranışınız bildirilecektir dedi. Arenada pes edip kaçmak için çıkış yeri arayan fakat tribünlerde seyircilerin acımasız bakışlarıyla karşılaşan bir boğa gibi polis amiri dört bir yana bakındı. Fakat giysileri çuval bezinden adamların tüfeklerinden, jandarmaların kaygılı bakışlarından, Francis ile Leoncia'nın sevinçli yüzlerinden ve hazinede sahiplerinin kana susamış suratlarından başka bir şey görülemedi. Tüfeği Henry'ye uzatırken Önder'in yüzünden bir gülümsemenin gölgesi geçer gibi oldu. Polis amiri, ben hazır oluncaya dek niye onun yüzünü duvara döndürmüyorsunuz diye bağırdı. Sinirden titreyen elindeki çıngırak ses verdi. Aldığı yanıt çünkü o Tanrı'nın sevgili kulu olduğunu kanıtladı oldu. Sınavını başardı ve bu nedenle de herhangi bir kalleşliğe asla yeltenmeyecektir. Az sonra polis amirinin avcı olarak gösterdiği kurnazlık ve becerikliliği av olarak gösteremeyeceği anlaşılmıştı. Arenanın uzak köşesine dikilip durdu ve hareketsiz kalmaya çalıştı. Henry'nin tüfeğinin sürekli tehdidi altında sinirlerine egemen olamıyordu. Bu yüzden elleri titredi. Elleri titreyince de çıngırak sesi verdi. Tüfek hemen sesin geldiği yöne çevrildi. Polis amiri sinirlerini yatıştırmayı ve çıngırağı susturmayı boş yere denedi. Ama çıngırak yine çaldı. Adam umutsuzluk içinde öteye fırlayıp kendini yere attı. Gel gelelim Henry hasmının yere düştüğünü işitmişti. Tüfeğini aşağı doğru indirip ateş etti. Polis amiri acıyla haykırdı. Çünkü kurşun omzunu delip geçmişti. Ayağa fırladı. Küfretti. Bağırdı ve sonra küfrederek bağırarak yere yıkıldı. Mağarada melez kız yine dizinin dibinde olduğu halde kör yargıç kararını bildiriyordu. Yaralanmış olan adam Tierra Caliente yasalarından çok söz ediyordu. Şimdi antların yasasını öğrenmelidir. Yılan ve kuş sınavından suçlu olduğu anlaşıldı. Canının bağışlanması için 10 bin altın dolar ödemelidir. Yoksa Tanrı'nın bu dünyada nasip ettiği son soluğu verinceye dek burada odun kesici ve su taşıyıcı olarak kalacaktır diyeceğimi dedim ve biliyorum ki benim sesim Tanrı'nın sesidir. Hazinede sahiplerinden biri kurtarmalık parasını ödemezse bırak ölsün dedi. Kalleş bir köpek olduğunu gösterdi. Bırak bir köpek gibi de ölsün. Kör yargıç ağırbaşlı bir havayla sen ne diyorsun peyon diye sordu. Sen ki çok hırpalandın. Sen ki bugün yeniden doğdun. Söyle bu adam kurtulmalığını sağlayamazsa bir köpek gibi ölmeli mi? Peyon bu adam sert bir adam karşılığını verdi. Ama benim yüreğim bugün yumuşak. 10 bin dolarım olsaydı onun kurtarmalığını ben öderdim. Ve 250 pezom olsaydı şimdi kalmadığı halde yine de hazinede sahibine borcumu öderdim. Yaşlı adamın yüzü yine nurlanmış gibi aydınlandı. Sanki bugün yeniden doğdun dedi. Sen de Tanrı'nın sesiyle konuşuyorsun. Bu sırada Francis hemen bir çek yazıp daha mürekkebi kurumadan ona uzatmıştı. Ben de konuşuyorum dedi. Bu adam kalleş ve hain olduğunu gösterdiği için ölümü hak etmişse de onu bir köpek gibi öldürtme. Melez kız Çek'i yüksek sesle okudu. Kör yargıç bir şeyler söylemek isteyen Francis'e başkaca bir açıklamaya gerek yok diyerek engel oldu. Ben akıllı bir insanım ve hep antlarda yaşamış değilim. Bir zamanlar Barcelona'da tüccardım. New York'taki Kimya Endüstri Bankası'nı bilirim. Eskiden acentalarım burayla iş yaparlardı. Miktar 10 bin altın dolar diye yazılmış. Çeki veren adam doğru sözlü olduğunu bugün bir kez daha göstermiştir. Çek sağlamdır ve ödemenin hiçbir aksam olmadan yapılacağını biliyorum. Düşmanı için böyle kurtarmalık ödeyen adamın şu üç şeyden biri olması gerekir. İyi bir insandır, koca bir budaladır ya da çok zengin bir adamdır. Ey delikanlı söyle bana, çok mu güzel bu kadın? Ne sağına ne soluna ne Leoncia ne de Henry'e bakabilen Francis, elinden başka türlüsü gelmediği için gözlerini Çetin'in yüzüne çevirdi. Evet ey acımasız yargıç, çok güzel bir kadın.
11. ayrım sonu, sayfa 109.